Habbab İbni Eret radıyallahu anh. Huza kabilesinin seçkin kadınlarından biri olan Ümmü Enmar, Mekke'deki köle pazarına doğru ilerliyordu. Kendisi için bir köle satın alacaktı. Alacağı kölenin yaşının küçük olmasını istiyordu. Ayrıca zeki, sağlam ve kabiliyetli de olmalıydı. Hizmetlerinden faydalanacak, bir meslek dalında yetişmesini sağlayarak kazancından da istifade edecekti. Hem hizmet eden hem de gelir getiren bir köle. İki türlü kazanç elde etmek istiyordu. Bu yüzden alacağı kölenin seçimini de kendisi yapmalıydı. Pazara vardı, satışa sunulan köleleri incelemeye başladı. Bakışlarını yönelttiği her bir köleyi birkaç açıdan değerlendiriyor, ölçüp tartıyordu. İstediği vasıfların en güzelini arıyordu. Dikkatli bakan gözleri çok geçmeden henüz ergenlik çağına girmemiş bir çocukta yoğunlaştı. Bedeni sağlam ve sağlıklıydı. Gözlerinde zeka pırıltıları seziliyordu. Siması sevimliydi. Aradığını bulmuştu. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duymadı. Söylenilen fiyatı ödeyerek çocuğu satın aldı. Küçük delikanlı, kendisini satın alan hanımın peşine düşmüş, kendisi için meçhul bir mekana, yaşı gibi henüz küçük olan hayal dünyasına sığmakta zorlanan o yarınlara doğru ilerliyordu. Sessizdi, düşünceliydi. Kendisini satın alan bu kadın kimdi? Nasıl bir yere gidiyordu? Orada başka kimler vardı? Onu nasıl bir gelecek bekliyordu? Karma karışık düşünceler beyninde at koşturuyor, küçücük kalbi farklı heyecan dalgaları yaşıyordu. Düşünceleri düzenli de değildi. Esasen ne düşüneceğini de şaşırmıştı. Yine de zihninde bir dizi sorunun dönüp dolaşmasına engel olamıyordu. Sessizlik ve sessizliği bozmamaya çalışan adımlar, yanıp sönen düşünceler ve karışık hayaller. Birden önünde yürüyen hanımın başını geriye doğru çevirerek kendisine seslendiğini duydu. "Senin adın ne?"
"Habbab."
Yeni efendisi adını şimdi öğreniyordu. Hanımın soruları devam etti. "Babanın ismi ne?"
"Eret."
"Nerelisin?"
"Necitli."
"Öyleyse Arap asıllısın."
"Evet, Beni Temim kabilesindenim."
Necit ve Beni Temim kabilesinin yaşadığı topraklar Mekke'ye oldukça uzaktı. Hanım merakını gidermek için yine sordu. "Mekke'deki köle tüccarlarının eline kadar nasıl geldin?"
"Kabilemize bir başka kabile tarafından baskın yapıldı. Bütün hayvan sürülerimize el konuldu. Kadınlarımız, çocuklarımız esir edildi. Çabalarımız fayda vermedi, kurtulamadık. Ben de ele geçirilenler arasındaydım. Sonra elden ele dolaştım. Mekke pazarına kadar getirildim. Şimdi de sizin elinizdeyim."
Böylece Habbab kendisine acı veren günleri özetlemişti. Bu kısa sürede yaşadıkları onu oldukça değiştirmiş, olgunlaştırmış, yaşından büyük düşünür ve davranır hale gelmişti. Özetlediği acı günlerin her anını biliyordu. Fakat sonraki günler, onları hiç bilmiyordu. Acaba gelecek günler kendisi için neler saklıyordu? Onları hayal de edemiyordu. Yeniden sessizlik başlamıştı. Adımları yeni efendisini takibe devam etti. Zihni gibi ayakları da meçhule doğru adım adım ilerliyordu. Ümmü Enmar, satın aldığı küçük delikanlıyı Mekke'de demircilik yapan bir ustanın yanına çırak verdi. Habbab artık körük çekiyor, demir dövüyordu. Mekke'nin kavurucu sıcağına ocağın sıcağı da eklenmişti. Bu sıcaklar
onu her geçen gün biraz daha pişiriyor, yere düşen ter damlaları giderek daha da ustalaşan bir bedenden, daha dikkatli ve ustaca bakan gözlerin yer aldığı bir alından süzülerek akıyordu. Akkor haline gelen demirler, onun çekiç darbeleriyle şekilleniyor, sonunda herkesin beğendiği bir bıçak, bir balta, bir kılıç, bir kalkan veya bir balyoz, bir külünk yahut bir kap oluyordu. Habbab, ümit edilenden daha mahir, daha zeki ve sabırlı çıkmıştı. Şimdi çok iyi bir ustaydı. Her yaptığını güzel yapıyor, onun elinden çıkan bir alet kendisini belli ediyor, onun ustalığının izlerini taşıyordu. Artık çalışma yoğunluğunu kılıç yapımına kaydırmıştı. Kılıç daha fazla incelik, daha mahir ustalık istiyor, ona verilen emek kendisini daha iyi belli ediyordu. Onun şekillendirdiği, su verdiği kılıçlar da bir başka oluyordu. Birkaç yıl içinde Habbab çok değişmişti. Sağlam bir bünyeye, güçlü kollara, bedenini saran çelik gibi kaslara sahipti. Yaptığı şeyi güzel yapmaktan hoşlanıyordu. O iyi bir ustaydı ve kendisine güveniyordu. Çok geçmeden Ümmü Enmar onun için bir dükkan kiraladı ve sanatı için gerekli olan aletleri satın aldı. Habbab'ın giderek aranır hale gelen el maharetini kılıç yapımında yatırım olarak kullanmak istiyordu. Habbab kısa zamanda kendini göstermeye başlamıştı. Yaptığı kılıçları sağlamlığı, kullanışlığı, zarafetiyle tanınmaya, aranmaya, elden ele, dilden dile dolaşır hale gelmeye başlamıştı. Şimdi Mekke'nin meşhur kılıç ustaları arasındaki yerini almış, bu alanda gıpta edilir hale gelmişti. Ümmü Enmar, kârlı bir yatırım yapmanın gururunu yaşıyordu. Habbab'ın ahlakı da güzeldi. İşini güzel yaptığı gibi daima dürüst davranıyor, güvenilir bir kişi olma vasfını asla zedelemiyordu. Bu, ustalığı kadar konuşulur, takdir edilir hale gelmişti. Henüz gençlik çağlarındaydı. Ancak gençlerin güç, kuvvet ve ataklığına sahip olduğu gibi, olgun insanların tefekkür gücüne, yaşlıların hikmetli davranışlarına da sahipti. Bu olgun, hikmetli düşünüş ve davranışlar, Habbab'ın gençliğine ayrı bir güzellik katıyordu. Tefekkür gücü bazen tahminleri zorlayacak kadar uzaklara uzanır giderdi. Zaman zaman işini bitirip boş kaldığında, biraz nefes almak için bir kenara çekilirdi, kızgın demirlere bakmaya alışkın gözleri hem dinlenir, hem düşünceler dünyasına dalar giderdi. Hayat böyle mi olmalıydı? İnsanlık doğru yolda mıydı? Cemiyet tepesinden tırnağına kadar fesat bataklığına saplanmış görünüyordu. Bu bataklıktaki debeleniş ne kadar sürecekti? Bundan çıkış, kurtuluş nasıl olacaktı? Gidiş kesinlikle yanlıştı. Buna inanıyordu. Ancak doğru veya doğrular neydi? O doğrulara nasıl ulaşılırdı? Bu doğruları kim tespit edecekti? Nasıl bilinecekti? Ona nasıl yol bulunacaktı? Evet, Arap Yarımadası'nı dibi bulunmaz bir cehalet, kör bir dalalet kaplamıştı. İnsanlar birbirlerinin hayatını, ümitlerini, yarınlarını söndürür hale gelmişlerdi. Adalet, güç ve kuvvetin pençesinde kıvranır olmuştu. Kendisi de bu cehalet ve dalaletin bir kurbanı değil miydi? Adalet arasa nerede bulacaktı, kime veya kimlere başvuracaktı? Başka diyarlarda neler yaşanıyor, neler düşünülüyordu? Ulaşılabilen diyarlardan gelen haberler hiç de güzel değildi. Bu kötü gidişe dur diyecek var mıydı? Kabilesi, yakınları ne olmuştu, hayatta mıydılar? Nefes alıyorlar mıydı? Yaşayanlar varsa nerelere dağılmışlardı? Dağılanlar nasıl toplanır, kırılanlar nasıl yapıştırılırdı? Kendisi gibi dalından, bağından koparılmış kaç insan vardı? Onlar ne düşünüyorlardı? Geçen günler geri getirilemezdi. Hayat yolunun dönüşü yoktu. Yaşanan anı bir daha geri getirip yeniden yaşamak veya başka türlü yaşamak mümkün değildi. Bu mümkün olmasa bile yeni yanlışların, çılgınlıkların, sapıklıkların, zulümlerin, dökülen kanların, yapılan talanların önüne nasıl geçilirdi? Çok defa dalıp gittiği bu düşünce denizinden gönlüne serinlik veren bir cümleyle kurtuldu. Bu gecenin mutlaka bir sonu olacak. Dalgaların birbiri ardına sahile vuruşu gibi biri bitmeden diğeri gelen sorular bu cümleyle biter, Habbab'ın düşünce fırtınası aniden sakinleşirdi. Ömrünün uzamasını, karanlığın son bulduğu günleri yaşamayı, doğan nuru kendi gözleriyle görebilmeyi dilerdi. Dalalet karanlığı en koyu günlerini yaşarken, Hıra Dağı'ndan doğan nur, ışıklarını yavaş yavaş çevreye yaymaya başlamıştı. Bu nur, aydınlığını Kureyş'in içinde yetişen, kendisini yakından tanıyan herkesin sevdiği, ahlakına, emanetine, fesahetine hayranlık duyduğu Muhammedül Emin'in dudaklarından dökülen kelimelerle yayılmaya başlamıştı. Habbab, İslam nurunun pırıltılarını hisseder hissetmez, Allah Resulü'nün yanına varıyor, ondan tebliğ ettiği dinin temel esaslarını dinliyor, duydukları kalbini sevinç coşkularıyla dolduruyordu. Kaybettiği, hasret ve ümitle aradığı en değerli varlığını bulan bir insanın sevinç coşkularıyla. Evet, gönlü sevinç ve nurla doluyor, ellerini Allah Resulüne uzatarak biat ediyor ve büyük bir teslimiyetle ve coşkuyla dudaklarından kelime-i şehadet dökülüyordu. Kaynaklarımız onun yeryüzünde Allah Resulüne iman eden müminlerin altıncısı olduğunu kaydeder. Hatta Habbab radıyallahu anh bir süre bütün Müslümanların altıda biri olmuştu diyerek onun İslam nuruna ilk demlerde kavuşuşunu yad ederler. Yıllar yılı hak dinin özlemini, hasretini duyan Habbab radıyallahu anh artık kabına sığmakta zorlanıyor, sevinç dalgaları iç dünyasında umut sahillerini coşkuyla dövüyordu. Onlar henüz yeryüzünde bir avuç insandılar. Çılgınca batıla doğru akan insanlığın önünde set oluşturabilecek, hatta kendilerini koruyabilecek sayıdan çok uzaktaydılar. Dış dünyanın bütün olumsuz şartlarına rağmen Habbab radıyallahu anh kalbinde yer eden iman nurunu gizlemedi. Çok geçmeden de onun Allah yolunda ilk adımlarını atan iman kervanına katıldığı haberi efendisi Ümmü Enmar'a ulaştı. Ümmü Enmar, yıllar yılı hem kendisinden istifade etmiş hem de ona iyilikleri olmuştu. Şimdi çok farklıydı. Sanki bir çıranın ateşle tutuşması gibi öfkeyle, hırsla tutuşmuş, alev almıştı. Yanına oğlu Siba İbni Abdülüzzâ'yı da alarak evinden çıktı. Yolda Huza'dan bir grup genç de onlara katılmıştı. Hep birlikte Habbab'ın yanına vardılar. Habbab radıyallahu anh bütün dikkatini işine vermiş çalışıyordu. Siba ona doğru yöneldi. Her harfinde öfke gizli olan sözünü söyledi. "Senin hakkında bize bir haber ulaştı. Biz doğru olabileceğini kabul edemiyoruz." Ulaşan haber nedir? Senin dininden döndüğün, Haşimoğullarının gencinin peşine düştüğünün haberi yayılmış. Habbab radıyallahu anh çok sakindi. Aynı sakinlikle ve gönlü huzurla dolu olarak cevap verdi. Ben dönmedim. Ben tek olan, hiçbir ortağı olmayan Allah'a iman ettim. Sizin taptığınız putları geride bıraktım. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman ettim.
Habbab'tan bu sözleri duyan Siba ve beraberindekiler çılgına dönmüş bir şekilde üzerine atıldılar. Yumruklar iniyor, tekmeler savruluyor, demirci dükkanında bulunan aletler, demir parçaları havada uçuşuyordu.
Habbab radıyallahu anh sonrasını hatırlamıyordu. Kendisini kaybederek kanlar içinde yere yığılmıştı.
Habbab'ın efendisi, efendisinin oğlu ve onların yakını olan huzalı gençlerle arasında geçen bu hadise, kuru otları tutuşturan alevlerin esen rüzgarlarla yayıldığı gibi kısa sürede Mekke'de yayıldı.
Habbab'ın bu cüreti insanları dehşete düşürmüştü. Muhammed'e bağlanıp da bu şekilde açık ve net olarak, hatta meydan okurcasına Müslüman olduğunu herkese ilan eden birisini duymamışlardı.
Habbab'ın bu davranışı, Kureyş ileri gelenlerini de dehşetle sarsmıştı. Ümmü Enmar'ın eli altında bulunan bir demirci, kendisini koruyacak bir aşireti, sığınacak akrabaları, yakınları olmayan biri nasıl olurdu da bu kadar cüretli olabilirdi? Bu cüreti nereden bulmuştu? Nasıl efendisine ve onun akrabalarına karşı gelebilir, nasıl ilahlarını hiçe sayabilir, onlar hakkında haddi aşan sözler söyleyebilir, atalarının da yıllar yılı bağlandığı dinlerine olan inançlarını sefihlik derecesinde görebilir, bunu açıkça dile getirebilirdi.
Kureyş ileri gelenleri, Habbab'ın sözlerinden kendilerini ürküten bir şey daha anlamışlardı.
Bu cüretin mutlaka devamı olacak, bugünün yarınları mutlaka gelecekti. Kendilerini asıl sarsan da bu korkuydu.
Kaynaklarımız, onu İslam'la şeref bulduğunu ilk açıklayan kişi olarak kaydeder.
Yanılmamışlardı. Habbab'ın cesareti, İslam'a gönül veren gençleri ateşlemiş, onlar da hak dava saflarında yer aldıklarını, şirk ve dalalet kirlerinden temizlendiklerini, tevhid inancına bağlandıklarını birer birer ilan etmeye başlamışlardı. İslam'ın gönüller okşayan meltemi artık açıktan esmeye, İslam nurunun yeni baharını müjdelemeye başlamıştı.
Velid İbni Mughire, Ebu Cehil İbni Hişam, Ebu Süfyan İbni Harp ve daha birçok Kureyş ileri gelenleri Kabe'nin yakınında yer alan Darun Nedve'de toplandılar. Burası sık sık bir araya gelip kendileri açısından mühim sayılan konuları istişare ettikleri bir yerdi.
Bugün de Muhammed'in iddiasını, geldiği son durumu ve giderek büyüyen tehlikesini konuşacaklardı. Bir çare, bir çıkış yolu arayacaklardı. Evet, Müslümanlar giderek çoğalıyorlardı.
Muhammed'e bağlanan her insan sanki aradığını bulmuşçasına iç dünyasında huzuru yakalıyor, dış dünyaya karşı zor anlaşılır güçte bir direnç kazanıyorlardı.
Her geçen gün onlara yeni fertler ekliyor, her eklenen fert güçlerine güç katıyordu.
Her saat sanki onlar lehine işler hale gelmişti.
Bu böyle devam edemezdi, etmemeliydi.
Hastalık önü alınmaz hale gelmeden tedavi edilmeli, ilacı neyse ne pahasına olursa olsun bulunmalıydı.
Son derece zeki, bir hadiseyi birçok açıdan düşünüp değerlendirebilen, düşündüklerini en edebi şekilde dile getirebilen insanlar bir araya gelmişler, istişare ediyorlardı.
Ancak toplantıdan çıkan netice, hiç de düşünen ve düşüncelerini güzel üslupla ifade edebilen insanlara yakışan bir netice değildi. Yanlış düşünen, ancak düşüncesinin yanlışlığını kabul etmeyen, elinde güç bulunduran ve bu gücü yanlış düşüncelerinin doğru görülmesi için kullananların yolunu seçtiler. Bu yol dayatma ve tehdit yoluydu. Bir hamle sonra da zulüm kırbacına başvurma üslubuydu. Her batıl zihniyetin yaptığı gibi işkence ve zulüm çarkının döndürülüşüne ümit bağlanmıştı. O döndürülecekti. Bu yol ikna yolundan daha kolay görünüyordu. İnsanoğlunun zaafları bu çirkin ve çılgın yolu verimli hale getiriyordu. Her kabile kendi içinden çıkan döneklere karşı mücadele yürütecek, onlara yeni dinlerinden dönünceye kadar azabın, acının her türlüsünü tattıracaktı. Bu muamele, atalar dinini terk edenlerin ölümüyle sonuçlansa bile böyle devam edecekti. Kabilelerin ileri gelenleri iyi hasletlerle yad edilmekten hoşlanır, ayıplanmaktan, kötü fiilleriyle anılmaktan, sahralarda dilden dile dolaşan şiirlere kötü konu olmaktan son derece çekinirlerdi. Acizin karşısında yiğitlik, çaresizin karşısında cellatlık övünülecek bir şey değildi. Normal şartlarda böyle bir şey yapsalardı, asırlar sonraya bile rezil olurlardı. Bunu biliyorlardı. Ancak Müslümanlar tarafından hem kendi dinlerine, önünde saygıyla eğildikleri putlarına, hem de kendilerini hicvedeceklerinden korktukları şairlerin din, anlayış ve putlarına saldırıyorlardı. Şimdi dillerine düşmekten korktuklarıyla aynı saftaydılar. Ayıplanmayacaklar, destek göreceklerdi. Zulmet karanlık demekti. Zulüm ondan bir parçaydı. Karanlık çöküyordu. Zulüm çarkı dönmeye başladı. Siba İbni Abdülüzza ve kabilesinin payına da Habbab'la uğraşmak, ne pahasına olursa olsun onu yeniden atalar dinine döndürmek düşmüştü. Bu devrede Mekke'de dehşet manzaralar yaşanıyordu. Habbab'ın yaşadıkları da tarihten bir daha silinmeyecek acı ve ızdıraplardı. Kureyşliler yaptıklarını ayıplanmaz zannetmişlerdi, ayıplandı. Kötü namları dillere düşmez zannetmişlerdi, düştü. Sahralarda esen rüzgarlar iniltileri taşımaz zannetmişlerdi, taşıdı. Doğan ve batan güneş şahitlik etmez zannetmişlerdi, etti. Bize kadar geldi, kıyamete kadar da devam edecek. Zalim, zalim olarak anılacak. Yaptıklarından tiksinilecek. Leke silinmeyecek. Ebedi hayatın önündeki hesap günü gülen onlar olmayacak. Güneş ışıklarının bütün gücüyle sahraları, Mekke dağlarını aydınlattığı, sıcaklığın kumları, kayaları dağladığı, görünmez bir alevle Mekke vadilerini alevlendirdiği zamanlarda Habbab'ı açık araziye çıkarır, üzerindeki elbiseleri soyar, demir zırhı tepeden tırnağa ona giydirir, onu kızgın güneşin altına dikerlerdi. Bu işkence üsluplarından biriydi. Bunu kendisi gibi kimsesiz Suheyb radıyallahu anh'a da yaptıkları olurdu. Boşalan terler, takatsiz kalan beden, suya hasret dudaklar, zor geçen dakikalar. Ve kendinden geçer hale gelince soru. Muhammed hakkında ne diyorsun? Cevap. O Allah'ın kulu ve Resulü. Bizi karanlıkların derinliklerinden nurun aydınlığına çıkaran hidayet yolunun, hak davanın tebliğcisi. Bu kelimeler duyulur duyulmaz sıcağın kavurduğu bedene inen yumruklar, tekmeler. Sonra tekrar soru. Lat ve Uzza hakkında ne dersin? Cevap: Duyamayan, konuşamayan, ne kendisine ne de başkasına faydası olan, insana zarar verecek gücü ve imkanı bulunmayan iki put. Onun bu sözleri yeni bir saldırıyı tetiklerdi. Bazen dava ve çile arkadaşı Bilal'de olduğu gibi, güneşin kızdırdığı taşları getirir, sırtına yığarlar, kendinden geçinceye kadar taşların ve kızgın güneşin altında bekletirlerdi. Efendisi Ümmü Enmar, hırçınlık, katılık ve zulüm açısından hiç de oğlu Siba'dan geri kalan biri değildi. Yıllardır alın terini sermaye yaptığı bu gence olan merhamet duyguları sanki bütünüyle kurumuştu. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Habbab'ın demirci dükkanına uğradığını, onunla konuştuğunu görmüş, çılgına dönmüştü. Artık gün aşırı geliyor, demirci ocağında kızan bir demir parçasını alıyor, kendisine el kaldıramayan Habbab'ın başına bastırıyor, kızgın demirin basıldığı yerden dumanlar fışkırıyor, çok defa Habbab radıyallahu anh acıya dayanamayarak bayılıyordu. Böyle durumlarda Rabbine sığınan Habbab'ın zaman zaman dudaklarından Ümmü Enmar'a ve onun zalim oğlu Siba'ya acı sözler döküldüğü olurdu. Farklı saldırı üslupları da vardı. Sahih-i Buhari ve Müslim'in Habbab'dan naklettiği bir rivayette bunun örneklerinden birine şahit oluyoruz. Demircilik yapıyordum. As İbni Vail Es-Sühemi'ye kılıç yapmıştım. Alacağımı istemek için yanına geldim. Hayır, vallahi, dedi. Muhammed'i inkar etmedikçe vermeyeceğim. Ben de hayır, dedim. Muhammed'i inkar etmeyeceğim. Hatta sen ölüp de tekrar diriltileceksin, böyle bir şeye o zaman bile şahit olmayacaksın. As, ölümden sonra dirilecek miyim? Öyleyse Allah beni öldürüp sonra da diriltince sen bana gelirsin, benim orada malım da olur, çocuklarım da, ben de borcumu orada veririm, dedi. Onun bu sözleri Meryem suresinde yer alan 4 ayetin nüzul sebebi oluyordu. Ayetlerimizi inkar eden ve bana muhakkak mal ve evlat verilecektir diyen o adamı gördün mü? O, gayb hakkında kimsenin bilmediği bilgiler mi biliyor? Yoksa sonsuz merhamet sahibi Rahman'dan bir ahdi mi var, söz mü aldı? Asla. Biz onun söylediklerini kayda geçireceğiz. Çekeceği azabını çoğalttıkça çoğaltacak, uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği şeylere biz mirasçı olacağız. O bizim huzurumuza yapayalnız gelir. Meryem 77-80. As, İslam'la ve Müslümanlarla alay edenlerdendi. Ancak hayatta son gülen o olmadı. Ahirette de olmayacak. İlahi adaletin önünde malları, çocukları, emrindeki adamları fayda vermeyecekler. Hayatta şirk ve dalaleti onunla paylaşanlar, son imtihanda onu yalnız bırakacaklar. İçi pişmanlıkla yandığında, hüsran duygularıyla kıvrandığında yanında kimseyi bulamayacak.